Ayrım 8, sayfa 89. Maggie, cehenneme gidin diye haykırdı. Pierce adamın üzerine doğru atılacağında kollarından yakalayarak onu sakinleştirdi. Şah, McCabe'in karşısındakinin tartışılmaz üstünlüğüne rağmen karşı koymasını cesaretini takdir ediyor ama bunun ölümüne neden olabileceğini de biliyordu. Bu durumun hemen çözümlenmesi gerekiyordu. Hatta bu adamların kaçıp gitmeleri anlamına gelse bile almak istediğinizi alın ve gidin. Tepesindeki adam homurdanarak eğildi ve dişlerinin arasından pis pis sırıtarak ''Benim de niyetim bu.'' dedi. Ayağa kalktı ve namluyu Şah'ın kafasına yöneltti. ''Doktor Pierce'ı alın. Bırakın diğerleri sıcakla kavrulsunlar. Bu kadını da vurun.'' ''Hayır.'' bağıran Şah'tı. Saniyenin onda biri sayılabilecek kadar sürede ileri doğru bir hamle yaparak tünelden dışarı çıkmaya çalıştı. İçgüdüleri ona geride kalarak eğilmesini söyledi. Eğer içgüdülerini umursamasaydı yukarıdan ateşlenen üç kurşun hiç kuşkusuz tünel duvarına değil onun kafasına saplanmış olacaktı. Six O'erini çıkaran Şah yeniden çıkışa doğru bir hamle yaptı. Yolunu kesen olduğu takdirde öldürmekten bir an bile çekinmeyecektim. Ancak o anda tek gördüğü tünel çıkışından üzerine doğru uçarak gelen bir el bombası oldu. Yalnızca 1 metre 20 santim yükseklikteki tünel çıkışını yarım metre kala durakladı. Bombanın pimi çekilmişti. Her an patlayabilirdi. Şah kendini tünelden geriye doğru attı. Kulaklarını kapadı, ağzını açtı ve kaya duvar ile iki mumya cesedin arasına sığındı. El bombası patlamadan hemen önce tünel girişinde ardı ardına üç el silah sesi yankılandı. Ardından bombaların patlamasıyla bir basınç dalgası ve toz kümesi küçük mezar odasını doldurdu. Bu güç dalgasının etkisiyle savrulup başını sert toprağa çarpan Şah bilincini kaybetti. 9. Nazca Peru. Pierce dehşet içinde Molly McCabe'in hareketsiz bedenine baka kalmıştı. Kadının etrafındaki kan gölü giderek büyüyor, kan aynen varoşlarda oluşan bir çamur seli gibi kuru, sert, kumlu zeminde yayılıyordu. Günün sıcağıyla kan bir saate kalmadan kuruyacak, geriye çölde saygı duyduğu ve beraber olmaktan hoşlandığı bir kadının sonunu anımsatan kalıcı bir leke, bir işaret bırakacaktı. Pierce cansız bedenin hemen yanına diz çöktü. Nabzına baktı. Öldüğünü biliyordu. Ama o anda aklına yapacak başka bir şey gelmiyordu. Maskeli adamlardan biri Doktor Pierce dedi ve içinde tarihi eserin bulunduğu sırt çantasını aldı. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Pierce adama gözyaşları içinde baktı. McCabe'in cesedine ve ruhsal direncine sahip olmayı isterdi. Ama gerek maskeli korumanın elindeki tuhaf görünümlü silah, gerekse McCabe'in göğsündeki üç kurşun deliği, kahramanlık düşüncelerini kafasından silip attı. Ne de olsa o şah değildi. Şah da ayağa kalktı. Şah onu küçük ailesinden geriye kalan her şeyi temsil ediyordu. Ebeveynleri ölmüştü ve kardeşi uyuşturucu bağımlısıydı. Ve neredeyse kayınbiraderi olacak adam, yani Şah, onun için oradaydı. O sırada Pierce'ın bakışlarında umulmadık aptalca bir şey yapabileceğinden kuşkulanan adam silahını ona yöneltti. ''Bekle Pierce'' diye bağırdıktan sonra McCabe'i vuran adama döndü. Kadınla ilgilen. Adam McCabe'in yanına diz çöktü. Yırtarak gömleğinin göğüs kısmını açtı. Buram buram alkol kokan beyaz bir bezle kurşunların deriyi delerek kemikleri bile parçalamış olduğu bölgeyi sildi. Sonra kanlı bezi kenara atarak çantasından küçük bir paket ve bunun içinden kırmızı bir sıvıyla dolu enjektör çıkardı. Adam McCabe'in kalbine doğru hamle yaptığı anda Pierce onu durdurmak için ileri doğru atıldı. Ama hemen o anda ekiptekileri sımsıkı bağlamayı henüz tamamlamış olan adamlardan biri tarafından dizlerinin üzerine çökmeye ve öyle kalmaya mecbur edildi. McCabe'in ölü bedeninin yalnızca 1 metre kadar ötede Pierce'ın kafasını sımsıkı tutup kaldıran adam iyi bak diye bağırdı. 5 saniye kadar sonra McCabe'in göğsündeki delikler büzüşerek kapandı. Pierce karşı koymayı bırakmış, şaşkınlık içinde büyülenmişçesine gözlerinin önünde olup biteni izliyordu. O anda McCabe'in boynunda hemen çenesinin altında hafif bir titreşim dikkatini çekti. Nabız vardı. Sonra göğsün inip kalktığını gördü. McCabe yaşıyordu. Gördüklerine inanamayarak bunları yapan adama onu yaşama geri mi döndürdünüz diye sordu. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Rejenerasyon dedi adam. Bu konuda bilginiz var değil mi doktor? Pierce adamın sırtında asılı duran tarihi esere baktı. Hidra. Adam silahını indirirken iyileşecek dedi. Şimdi lütfen bizi izleyin. Pierce ağır ağır başını salladı. Sonuçta söyleneni yapmaktan başka şansı olmadığını biliyordu. Ayrıca adamlar Mekke'yi bir de kurtarmışlardı. Patlamada parçalanan kaya parçasına baktı. Yazıt neredeyse yok olmuştu. İçinde derin bir hüzün hissetti. Şah en eski arkadaşıydı. Kan bağı olan akrabalarıyla bile kıyaslanamayacak kadar yakındı ona. Her ne kadar bunu düşünmek bile onu perişan ediyorduysa da el bombasının Şah'ı öldürmüş olmasını umuyordu. Bu kayanın altında canlı canlı gömülü kalmak, bu kuyuda çöl sıcağında canlı canlı kavrulan adamların yüzlerini görmüştü. Hiç ama hiç kimse böyle bir kadere mahkum olmamalıydı. "Çok üzgünüm Jack," diye mırıldandı ve bağlaması için adama ellerini uzattı. Pierce başlangıçta bu adamların Argo'nun mürettebat listesini çalan adamlar olduğunu düşünmüştü. Aslında bu adamlar da Herkül'le bağlantılı bir tarihi eserin peşinde olsalar bile bunların ileri teknoloji ürünü, silahları ve asker görünümleri önceden çok daha basit olan öncekilerden çok farklıydı. O adamlar tahrip etmek gerekse bile geçmişin sırlarını korumak peşindeydiler. Bu adamlarsa tam aksine Hydra'nın rejenerasyon yeteneğinin peşinde olmalıydılar. Biraz önce kendi gözleriyle tanık olduğum mucize de bunu kanıtlıyordu. Bu adamlar tarihi sırları çözme peşindeydiler. Bundan emindi. Adamlar silahlarını kılıflarına yerleştirip Pierce'i tepeye BM kampına geri götürdüler. Yürüdükleri sırada liderleri omzunun üstünden arkaya doğru seslenerek "Onu 2 saat daha bağlı tut, sonra serbest bırak," dedi. "Peki ya param?" diye sordu Atahualpa bağırarak. Bir deste para havadan ona doğru uçtu ve yerli adam parayı ustalıkla havada yakaladı. "2 saat, tamam." Dağın tepesine ulaştıklarında Pierce dönüp arkasına baktı ve Atahualpa'nın kuma çökmüş olduğunu gördü. Aynı anda ensesinde bir sızı hissederek "Ah!" diye bağırdı. Önce bir akrep ya da örümcek soktuğunu düşündü. Ama bir fenalık hissiyle içi geçerken yere düşen şırıngayı gördü. Ve ardından gözleri karardı. Her şey kayboldu. Her ne kadar bilinci hızla kayboluyor ve göremiyor olsa da Pierce henüz duyma yeteneğini kaybetmemişti. Öfkünün tüm vücudunu kapladığını hissederken siyah giysili adamlardan birinin "Bu doğru değil patron," dediğini duydu. Neden? Onları burada bırakmaktansa kafalarını bir kurşun sıkmak daha doğru olmaz mıydı? Uyanırsa onları paramparça eder. "Ne yazık ki ben iyi bir insan değilim." Pierce homurdandı. Adamın kahkahası kafasında uğulduyor, zonkluyor, onu neredeyse delirtiyordu. Ardından bilincini tamamen yitirerek yere yığıldı. Son duyduğu bir araba motorunun çalışması oldu. 10. Nazca Peru. Şah, sert bir nesnenin kaburgalarını dürtmesiyle kendine geldi. Elini uzatarak bu nesneyi aldı ve kenara fırlattı. Nesne, zifiri karanlık olan toplu mezarın zemininde büyük bir gürültüyle parçalandı. Şah, bunun bir kemik, büyük olasılıkla da mumyalardan birinin kolu olduğunu düşündü. Gözlerini açtığında, gözlerinin önünde renkler dans ediyordu. Umutla çıkış yolunu işaret edebilecek ufak bir aydınlık, güneş açığı araştırdı. Ama tek görebildiği, gözlerinin önünde beliren, belirsiz tayflardı. Çok fazla baygın kalmış olmadığını anlıyordu. Çünkü gözlerinin önünde beliren bu renklerin gözlerin karanlığa alışmaya çalışmasından kaynaklandığını biliyordu. Ne zaman gece görevine çıksa aynı şey oluyordu. Ne zaman karanlığa dalsa ilk anda gözünün önünde kırmızı, mor, yeşil lekeler belirirdi. Uzun süre baygın kalmamış olduğunun 2 kanıtı daha vardı. Birincisi halen soluk alabiliyordu. Bu yerde pek fazla hava olmazdı ve ışık olmaması da temiz hava girişinin olmadığını gösteriyordu. Bu hem iyi hem de kötü haberdi. İyiydi çünkü henüz yaşıyordu. Kötüydü çünkü yakında ölecekti. İkinci kanıtsa susuzluk hissetmeye başlıyor olmasıydı. Dehidrasyon yani dokulardaki su kaybı henüz tam başlamamıştı. Ama çok yakın güneşle kızmış kumlu toprakta, Hawaii'de toprak fırında kızartılan domuzlar gibi kavrulacaktı. Neyse ki şimdilik iyiydi. Tek sıkıntısı kulaklarının çınlamasıydı. Lanet olasıca embolması. Şah ayağa kalktığında başı tavana değdi. "Lanet olsun," diye bağırarak eğildi. Mezarın orta kısmının yüksekliği 2 metrenin üzerindeydi. Ama savrulduğu kenarlarda yükseklik 1,50 metre görüntüleniyordu. İki büklüm bir halde mezarın ortasına doğru ilerlerken ayağı sert bir cisme takıldı ve metalik bir gürültü mezarın duvarlarında yankılandı. Eğildi. Gürültünün kaynağını bulana dek eliyle yerleri yokladı. Sonunda buldu da. Bir fener. Pilli lambanın gövdesini eliyle yoklayarak açma kapama düğmesini bulmaya çalıştı. Bu arada mezarın içini aydınlatmaya gerçekten isteyip istemediğini düşünüyordu. Bunun ona ne yararı olacaktı ki? Üstelik lambanın ışığı eğer varsa içeri sızacak, gün ışığını görmesini engelleyecekti. Üstelik çevresini saran mumyalaşmış insanların iğrenç suratlarını görmek zorunda kalacaktı. Ve de kötü kaderini anımsayacaktı. Canlı canlı gömülmüş olmak. Kızgın güneşte ve tüm nemi emip yok eden havada mumyaya dönüşmek. Yine de düğmeyi bulduğunda görerek ölmek istediğine karar verdi. İçinden kısa bir dua mırıldandı ve düğmeye bastı. Küçük oda titrek ışıkla doldu ve bir anda çevredeki korkunç görüntüler ortaya çıktı. Boş göz çukurları, açık ağızlar, parça parça olmuş parmaklar, ezilmiş, kopmuş kafatasları, Adamlardan birçoğu zaten ölü oldukları için patlamayı hasarsız atlatmış. Bir kısmı ise havada uçarak karşı duvara savrulmuş ve orada paramparça olarak kemik yığını haline yığılmışlardı. Şah düğmeye yeniden basarak ışığı kapadı. Belki de böylesi çok daha iyiydi. Ama sonra saçmalık bu diye düşündü ve yeniden düğmeye bastı. Cesaretlerini asla yok olmayan dehşet dolu ifadelerini elinden geldiğince görmezden gelmeye çalışarak mezarın içinde dolaştı. Toprak duvarın kayayla birleştiği noktaları silahının kabzasıyla vurarak yokladı. Taş ve kum öylesine sert ve sıkı bir tabak oluşturmuştu ki girişin olmasına gereken kısımda bile kımıldamıyordu. Kürek olmadan pek bir şey yapabilecek gibi değildi. Ama yine de denemeliydi. Mecburdu buna. 10 dakika süreyle bir zamanlar girişin bulunduğu kısımdaki duvara silahın kabzasıyla tüm gücüyle vurdu. Sonunda küçük bir kaya parçasını yerinden oynatmayı başardı ve elleriyle kazmaya başladı. Çok yavaş ilerleyebiliyordu. Aldığı toz dolu her bir soluğun vücudunun oksijen ihtiyacını giderek artırdığını hissediyordu. Fiziksel efor ve zorlanmayla baygın haldeyken olduğundan çok daha fazla oksijen tüketiyordu. Kazmayı bırakıp ellerini duvara yasladı. Birkaç derin soluğun ardından soluk alması yavaşladığında parmak uçlarındaki amansız sızıyı hissetti. Ellerine baktı ve kanla kaplı olduğunu gördü. Elini duvardan çekti ve kendi kanlı parmak izlerinin bir zamanlar buraya canlı canlı gömülmüş insanların kurumuş izleriyle özdeşleştiğini fark etti. Onlardan biri olmuştu. Şah parmak uçlarına baktı. Derileri paramparça olmuş, kanıyorlardı. Kaçamazdı. Eğer biri onu aramaya kalksa ve hatta buranın nemi adeta yok eden havası onu mumya dönüştüremeden bulsa bile bu ölmemiş olacağı anlamına gelmiyordu. Aldığı her solukla var olan havanın oksijeni biraz daha tükenir ve karbondioksite dönüşürken kaderine boyun eğen Şah, mumya dönüşmüş iki adımın arasına oturdu. Onlara teker teker bakıp sırıttı. Bombalı bir saldırıda paramparça olmak ya da yaylım ateşinde mermiyle delik deşik olmak yerine arkeolojik bir kazıda ağır ağır ölecek olmak ona tuhaf bir şekilde gülünç geliyordu. Amma sıcak değil mi? Mezarın odasının sıcağı kalp atışlarını hızlandırıyordu. Kendini boğulacakmış gibi hissediyordu. Sıcak sanki siyah Elvis tişörtüne yapışmış vücudunun tüm nemini giderek artan bir hıza emiyordu. Giysilerini çıkarmak istedi ama hareket edebilecek gücü bulamadı. Zihni ve bedeni kendini bırakırken gözleri kapandı. Yaklaşan ölümüyle ilgili tek tesellisi bunu bilinçli olarak yaşayamayacak olmasıydı. Başı omzuna düştü. Pierce'i düşündü. Arkadaşını yarı yolda bırakmıştı. Şimdiye kadar hiçbir görevi böylesine yüzüne gözüne bulaştırmamıştı. Ama bu bile bağışlanabilirdi. Savaş cehennemdi ve iyiler de bazen kaybedebiliyorlardı. Ama Pierce dostuydu. Bu asla olmamalıydı. Her ne kadar artık karşı koymanın bir anlamı olmasa da kendini asla affetmeyecekti. Şah giderek bilincini yitirirken, eğer ileride bir hayalet olarak dünyaya geri dönebilse, ona bunu yapan aşağılık heriflere yaşamı zindan edeceğini, hepsi ölene kadar peşlerini bırakmayacağını düşündü. Ve eğer bir şekilde yaşamayı başarırsa da hayalet olmasını diletecekti onlara. Sonra görüntüler tamamen kayboldu ve başı hızla komşusunun kafatasına çarptı. Acımasız kumlar bir kurban daha alıyordu. 11. Nazca Peru. Karanlık tüketiyordu. Gerçek eğilip bükülüyor, sonra kaçıyor, gerçek dışı istila ediliyordu. Şah vahşice parçalanmış ve parçaları çöle dağılmış sayısız cesedin yanında süzülüyordu. Bir savaş olmuştu. Hayır, çok savaş görmüştü. Bu bir kıyımdı. Gökyüzünde yıldızlar sudaki yakamozlar gibi pırıldıyor, siyah gök kubbeye ıslak, dolgun su damlacıkları gibi yapışıyorlardı. Şah'ın ruhu yükselir, bu iğrenç manzaradan uzaklaşarak cehenneme doğru yol alırken, çevresindeki örüntü adeta dönüyor, birbirine giriyordu. Şah daha önce ölümü hiç gözünde canlandırmamıştı. Onun mesleğinde ölüm korkusu çoğu kez ölümün girişini hızlandırırdı. Acı korkusu mucizeler yaratabilirdi ama ölüm korkusu en eğitimli askerin bile elini kolunu bağlayabilirdi. Ama bu havada süzülerek mezardan dışarı çıkmak, ölülerin üzerinden geçmek ve yükselmek, ölümün yaklaştığına ilişkin tüm beklentilerin ötesindeydi. Beyaz Tünel neredeydi? Ona eşlik edecek akrabası, kız kardeşi orada olacak mıydı? Julie neredeydi? Julie dedi. Bana yol göster Julie. Yanıt gelmedi. Yalnızca yoğun bir bataklıkta yürüdüğünü hissetti. Sonra cehennemi düşündü. Cesetleri, işkence görmüş bedenleri, soğuğu, soğuğu hissetti. Cehennem soğuk muydu? Acaba cehennem sonuçta gerçekten de buz tutmuş olabilir miydi? Ha ha. Gülmek istiyor ama bedenini hissedemiyordu. Bedeni yoktu ki. Ruhunu ya da her neyse yeni bir hedefe yöneltmeyi denedi. Ama yukarı aşağı sürekli bilinmeyen bir hedefe doğru akıp gidiyordu. Yıldızlar ona göz kırpıyor, sonra kayboluyorlardı. Dibe doğru çökerken yeniden kız kardeşini düşündü. "Bayım," dedi bir ses. "İçin." Şahın ağzı bir sıvıyla doldu. Soluk aldı, öğürdü, hızla doğruldu. Ama aynı anda başında sanki kafasına mızrak saplanmışçasına büyük bir ağrı hissetti. Ağrı kıpraşan bir ışık gibi gidip geliyor, başı zonkluyordu. "Sakin ol," dedi kısık bir sesle. Ses adeta fısıldayarak seni duyacak. "Kim, Julie mi?" "Hayır, yaşlı olan." "Sen kimsin?" "Atahualpa." Ruhuyla bedeni yeniden bütünleşirken Şah'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. O hayal, havada süzülmemiş, akıp gitmemişti. Taşımışlardı onu. Ama bunun anlamı, Şah gözlerini ovuşturdu. Bu kabustan kurtulmak istiyordu. Etrafa yeni bir gözle baktı. Atahualpa hemen yanında diz çökmüştü. Adam solgun görünüyordu. Belki de ay ışığıydı buna neden olan. Belki de başka bir şey. Yukarıdaki yıldızlar dolgun değillerdi. Ama berrak, soğuk, karanlık gökyüzünde pırıldıyorlardı. İki park etmiş kamyonun arasında toprağın üzerinde oturuyorlardı. Atahualpa ona küçük bir şişe uzattı. "İç." Şah şişeyi aldı ve tamamını bir dikişte içti. Çölün gece ayazının etkisiyle soğuyan su midesini rahatlattı. Gezindeki ve boğazındaki ateşi söndürdü. Yaşama döndüğünü hissediyordu. Atahualpa'nın önerdiği ikinci su şişesini aldı. Çok daha yavaş, vücudunun suyu emmesine ve susuz kalmış hücrelerinin bayram etmesine fırsat tanıyacak şekilde ağır ağır yudumladı. Mahzun, geyik gözlü hain sürücüsünün gözlerine baktı. "Beni kurtardın, beni kazıp çıkardın." Adam başıyla onayladı. "Neden?" "Kimsenin canı yanmayacak," demişlerdi. Şah buna bir anlam veremiyordu. Birden hayalindeki savaş alanını anımsadı. Bunun gerçekten de yalnızca bir hayal olmasını diledi. Kim yaralandı? Onların çığlıklarını duyuyordum. Kamyona saklandım. Sonra çığlıklar kesildi. Pencereden baktım ve onu gördüm. Kimi? Yaşlı kadını. Gri saçlı olan kadını. Molly mi? Şah doğrulup oturdu. Başına dayanılmaz sancıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Yaşıyor mu? O şeytanın ta kendisi. Şeytan o. Şah iç geçirdi. Dini paranoyalara dayalı bilginin ona hiçbir yararı yoktu.